家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Haziran 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.com. net.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti kıyamete kadar hapisteler. Baş hainlere tarihi ceza demiş Sabah gazetesi. 15 Temmuz FETÖ darbesinin beyin takımı 141'er kez ağır müebbet aldı. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davaların en önemlilerinden olan Genelkurmay Çatı davasında karar açıklandı. 178 sanığın ceza aldığı davada darbenin beyni olan sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin 17 üyesi 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Rekor ceza alan hainler arasında darbenin askeri kanadının bir numarası olan eski Orgeneral Akın Öztürk başı çekti. Başkan Erdoğan'a suikast girişimini yöneten eski Tuğgeneral Sönmez Ateş'e de 137 kez ağır müebbet ve 500 yıl hapis verildi. FETÖ ve 12 sanığın dosyası ayrıldı demiş Sabah gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti 141'er kere müebbet. Tarihi davada darbecilere tarihi cezalar demiş gazete. Darbe girişiminin en önemli davasında aralarında askeri kanadın bir numaralı sanığı Akın Öztürk'ün de olduğu 17 darbeciye 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlere ilişkin aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davada ceza yağdı. Askeri kanadın bir numaralı sanığı eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve ve Yüksek Askeri Şura üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu firari 13 sanığın dosyaları ise ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini yöneten sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş 137 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 540 yıl hapis cezası aldı. Eski başyaver Ali Yazıcı ise anayasayı ihlal suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı diyor Milliyet gazetesi. Hemen yanda Öcalan'la Demirtaş arasında iktidar savaşı var başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt vatandaşların şu anda her türlü hakka sahip olduğunu belirterek, kim bir Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında hükümetimizi bulur dedi Erdoğan. İmralı'dan İstanbul seçimlerine ilişkin yapılan tarafsızlık çağrısıyla ilgili de burada ciddi bir iktidar mücadelesi var. HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında kayma gösteriyor. Hatta daha da bu mücadelenin içinde. Öcalan iktidarını kaçırmak istemiyor. Açıklamada arkamda olan bir partiyseniz ne oraya ne şuraya değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız gibi bir hava içinde. Öcalan, Demirtaş ve Dağ böyle bir mesaj veriyor ifadelerini kullandı. HDP seçmenine tarafsızlık çağrısı hemen aşağıdaki haberin başlığı. İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'la görüşen doçent doktor Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın HDP seçmenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptığını açıkladı. Özcan'ın açıkladığı mektupta Öcalan'ın seçimlerdeki tarafsız çizgide ısrar edilmelidir ifadesi yer aldı. Hürriyet gazetesinin manşeti çatıya 141'er kez. 15 Temmuz darbe girişiminin beyni Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu Genelkurmay'ın işgal edildiği çatı davasında karar çıktı. Konseyin 17 üyesine 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, eski Tümgeneral Mehmet Dişli, eski Tümgeneral Kubilay Selçuk ve eski Tuğgeneral Mehmet Parti Göşü'nde aralarında bulunduğu 17 sanık 141'er kez, eski Albay Osman Kılıç 140 kez, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş 137 kez, eski Albay Muzaffer Düzenli 62 kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı ile dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri Levent Türkkan ağırlaştırılmış müebbet, eski Genelkurmay Personel Başkanı Kor General İlhan Talu ve Genelkurmay'da görevli eski Albay Osman Kardal müebbet hapis cezasına çarptırıldı demiş Hürriyet gazetesi. Bu gazeteden aktaracağımız bir başka haber, Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi artıyor başlığını taşıyor. İran hava sahasını ihlal ettiğini belirttiği Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava aracını düşürdü. İnsansız hava aracının uluslararası hava sahasında vurulduğunu belirten Amerika Birleşik Devletleri İran'a sert tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "İran çok büyük bir hata yaptı," dedi. "İran'a saldıracak mısınız?" sorusuna Trump, "Kısa sürede öğreneceksiniz," yanıtını verdi. Hemen yandaki haberin başlığı Yavuz Sefer'de. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini artıran Türkiye, Fatih'in ardından Yavuz sondaj gemisini de bölgeye gönderdi. Dilovası'nda düzenlenen törenle Akdeniz'e açılan Yavuz, Temmuz'da sondaja başlayacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Çok stratejik bir adım atıyoruz, denizlerdeki bağımsızlığımızın sembolü olacaklar," dedi. Star gazetesinin manşeti "Hepsi hücrede çürüyecek." 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Yurtta Sulh Konseyi'nin yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay Çatı davasında aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de bulunduğu FETÖ'cü hainler bir daha gün yüzü görmeyecek demiş Star gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Bizi izlemeye devam edin. Mossad Fatih gemisini adım adım takip ediyor." demiş Yeni Şafak gazetesi. Savaş gemilerinin yığınak yaptığı Akdeniz'de Türkiye'nin her faaliyeti adım adım izleniyor. İsrail, Kıbrıs çevresinde konumlanan Fatih ve Barbaros gemilerinin net uydu görüntülerini paylaşacak kadar pervasızlaştı. İsrail şirketi ISI, gemilerimizin koordinatlarını da verdi. Şirketin İsrail ordusu ve Mossad'la derin bağlantıları var demiş Yeni Şafak gazetesi. 16 Mayıs'ta sondaj gemisi Fatih'in Kıbrıs'a hareket etmeye başladığını sosyal medyadan paylaşan İmaj Satellite Intelligence adlı kuruluş, Lefkoşa'ya meydan okuyan Ankara, Fatih sondaj gemisini gönderdi. Bugün Fatih, Kıbrıs'ın Baf kentinin 80 kilometre batısında İSİ'nin merceğine takıldı ifadelerini kullandı ve Fatih'in koordinatlarını yayınladı. 20 Mayıs'ta bir devam paylaşımı yapan İSİ, takip bir Türk fırkateyni Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinden geçerek Türk Fatih sondaj gemisine eşlik ediyor diye yazdı. Geçtiğimiz gün yeniden bir güncelleme yapan ISI, bir ay sonra her ikisi de bulutların altında tespit edildi. Hala aynı alanda çalışıyorlar ihbarında bulundu. Akşam gazetesinin manşeti "Gerçek anket seçimdir." Başkan Erdoğan sipariş anketlere itibar edilmemesini söyledi ve ekledi. İstanbul'un geleceği zulüm 1453'te başladı diyenlere bırakılamaz. İstanbul Belediyesi'nin mali denetim raporlarında kamu zararı tespiti yok. Ama bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 11 kamu zararı tespit edildi ve bunların kendisinden tazminine karar verildi. Dolayısıyla bu adamın sicili bozuk. Oylar çalındı diyoruz, fail nerede diyor. Onu bize değil kendine soracaksın. Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin çoğunluğu var. Şimdiden beni çalıştırmayacaklar diyor. Zaten seçilse bile vitrin süsü olacak. En ufacık yanlışında Belediye Meclisi karşısına dikilecek demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen yanda S-400'lerin yeri bile belirlendi başlığı var. S-400 işi bitti. Temmuz'un ilk bölümünde gelecek. Nereye yerleştirileceği de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlendi. P-35 olmazsa dünyanın sonu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına karşılık veririz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye gazetesinin manşeti "CHP skandalın suçlusunu buldu. Otel. Yavuz hırsız" başlığı atılmış manşete. Yıldırım soruları istedi yalanını atıp moderatörle gizlice soruları çalışanlar görüştükleri oteli hedef yaptı. Ekrem İmamoğlu ile moderatörün gizli buluşma skandalı CHP'nin gerçek yüzünü ortaya serdi. İmamoğlu, Yıldırım soruları istemiş yalanını söyleyince topyekün hücuma geçen CHP medyası otel skandalını sıradanlaştırmaya çalıştı. CHP'liler skandala cevap vermek yerine görüşmenin yapıldığı oteli ifşa ile suçlandı. Soruların bilinmeyecek neyi var yüzsüzlüğüyle rezaletin üstünü örtmeye çalışan taraflar sorulmayacak sorular mı konuşuldu konusuna girmedi. Nitekim CHP adayının köşeye sıkıştığı konularda moderatör hiçbir şekilde İmamoğlu'nu zorlamamış, Yıldırım devreye girince sözünü keserek müdahale etmişti diyor Türkiye gazetesi. Dikkatli gözler şifreyi yakaladı başlığı var. Yıldırım projelerini anlatırken tuhaf biçimde öksüren İmamoğlu bu sırada moderatörle göz göze geldi. Küçükkaya da İsmail Yıldırım'ın sözünü kesti. Bunun da otelde kararlaştırılan taktik olduğu iddia edildi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Erdoğan verileri servis edecekti başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalanmasına ilişkin derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu FETÖ metodudur FETÖ dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 faaliyetleriyle ilgili 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Yapılan yargılama sonunda bu zararların kendisinden tazminine karar verilmiştir. Bu adayın sicili Sayıştay raporlarıyla tespiti şekilde bozuktur ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatını da eleştiren Erdoğan, belediye kapısından içeri girer girmez dışarıdan birilerini getirip kanuna aykırı şekilde belediye verilerini kopyalamaya çalışıyor. 3 kişi getiriyor dışarıdan, bunlara verileri kopyalatıyor. Sonra da diyor ki ne olacak bunlar yapılır. Çok da pişkin. Bu veri hırsızlarına da ne denildiğini gerek hukuki literatürde gerek siyasette çok iyi bilirler. Belediye verileri zaten iki yerde yedeklenir dedi. Faiz zarar veriyor başlığı var hemen yan tarafta. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüksek faiz politikalarına karşı olduğunu, Merkez Bankası'nın şu anda uyguladığı politika faizi olan %24 için böyle bir şey olamaz derken kesin bir çözümü kısa zaman içerisinde getireceklerini söyledi. Faiz bize zarar veriyor diyen Erdoğan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına katıldığını ancak yüksek politika faiz politikasına karşı olduğunu söyledi. Yeni Akit gazetesinin manşeti proje aday değil, projelerin adamı. İstanbul'u şaha kaldırmaya aday olan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı, Milletvekilliği, Başbakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı döneminde icraatlarıyla gönüllerde yer etti. Yıldırım, Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Köprüsü, 3. Havalimanı gibi dünyaya parmak ısırtan projelerin mimarı olurken, rakibi İmamoğlu borç batağına sapladığı Beylikdüzü'ne yaptırdığı Türk düşmanı Makaryos heykeliyle biliniyor. Diriliş Postası'nın manşeti villası kaçak çıktı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Büyükçekmece'deki 12 milyonluk iki villası kaçak çıktı. Kameroğlu İnşaat'ın Büyükçekmece'de Pelikan Hill Ihlamur Evleri ismiyle inşa ettiği villaların 13'ünün kaçak olduğu, bunların ikisinde İmamoğlu'nun yaşadığı tespit edildi. İmamoğlu hukuksuzluğu örtmek için villaları MHS isimli bir vatandaşın üstüne yaptı. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti çürüyün. FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili çatı davasında Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 hain 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Şehit yakınları ve gaziler gün yüzü görmesinler dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Tuğçe Akgül hattımızda bizi bekliyor. Tuğçe Akgül günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Teşekkür ederiz Arzu Türkdoğan. 23 Haziran seçim öncesi liderler çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Aslında siyasetin gündemi İstanbul'da yoğunlaşıyor diyebiliriz. Ankara'nın gündemi de oldukça sakin. Ankara'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları hem Akıncı Üssü davası hem de Jandarma Genel Komutanlığı davası devam ediyor. Ayrıntılarına baktığımızda Akıncı Üssü davası FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı üssündeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülmeye devam edecek. Yine Jandarma Genel Komutanlığı davasında da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanıklı dava sanık savunmalarıyla yine devam edecek. Bunun dışında ekonomi gündemine baktığımızda da Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı inşaat maliyet endeksiyle 2017 yılı taşıt kilometre istatistiklerini duyuracak diyelim ve sözü size bırakalım.
Tuğçe Akgül, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı. Emin Pazarcı, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz bugün. Gazete manşetlerine baktığımızda aslında ortak diyebiliriz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli davaları arasında yer alıyor. Genelkurmay çatı davası, onunla ilgili karar açıklandı. Ve aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de olduğu sanıklara 141'er kere müebbet hapis cezası verildi. Nasıl değerlendireceksiniz?
Nasıl değerlendirdi? Yani suç işlediler. Çok ciddi anlamda büyük suçlar işlediler. İşte karşılığı 141 defa ağırlaştırılmış müebbet. Tabii bunlar Milli Savunma Bakanı'nın, ki o zaman Genelkurmay Başkanı'nın başına silah dayayan, vatandaşın üzerine ateş açma emrini veren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Mevcut Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için harekete geçen bir grup. Yani bunlar eğer başarılı olmuş olsalardı bugün herhalde Türkiye çok daha farklı noktalarda olurdu. Biz tamamen bir başka ülkenin peki haline gelirdik ve Türkiye'de de ciddi sıkıntılar ortaya çıkardı. O açıdan yani suç işlediler, karşılığında bunları aldılar. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım ama bir tanesinin ki bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaveriydi, albay, kurmay albay, ifadesi benim garibime gitti. Her şey acayip güzel olacak diyor, her şey güzel olacak diyor. Yani demek ki bunlar o şekilde yetiştirilmişler, o şekilde beyinleri yıkanmış ki artık bir takım mesajlar falan da verebiliyorlar. Yani bu mesajlar da yerini buluyor, bu mesajlar da işe yarıyor, ben bunu garipsiyorum. Yani bir takım insanlar mesaj verdiler. Yani bunlar kim? Bunlar hain. Bunlar kim? Ülkesine düşman. Bunlar Türk milletini esir almaya çalışanlar. Bunlar Amerika'nın, CIA'nin kuklaları. Ama bir takım mesajlar veriyorlar ve Türkiye içinde tepki yükselmiyor, o mesajlardan sevinenler oluyor. O açıdan ben işin bu tarafına biraz takıldım. Şundan dolayı takıldım. Yani o zaman geleceğe güvenle bakmamız da bizim zor. Yani bunları hain diyoruz biz, alçak diyoruz, suç işlediler, kendi insanların üzerine ateş açtılar. İşte devletin verdiği silahlarla milleti yok etmeye çalıştılar. Ama bunlara hala sempatiyle bakan bir takım çevreler var. Bu çok vahim bir şey. Burada bir arıza var. Bu arızayı düşünmemiz lazım. Ne yapacağımızı düşünmemiz lazım.
Evet, çok önemli bir dava sonuçlandı. Çok da ağır cezalar açıklandı. Hainler hak ettikleri cezayı aldılar. Gazetelerin manşetleri de bu şekilde. Bir yandan artık bugün 21 Haziran, 23 Haziran İstanbul seçimlerine, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine son iki gün, çok az bir vakit kaldı. Hem açıklamalar devam ediyor, hem partilerin çalışmaları devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya ve televizyonların ortak yayınına katıldı. vardı. Orada hem İstanbul seçimi ile ilgili önemli açıklamaları vardı. Hem bir de dün akşam saatlerinde gelen bir haber, İmralı'dan terörist başı Öcalan'dan bir mektup geldi. Onunla ilgili değerlendirmelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öcalan ile Demirtaş arasında bir iktidar mücadelesi var dedi. Nasıl değerlendireceksiniz bu mektubu?
Vallahi öyle görünüyor da mektup zaten 18'i tarihli mektup herhalde. Birkaç gün geç açıklandı. Şimdi bakın, bu mektubun açıklanmasının ardından ben biraz sosyal medyaya sağa sola baktım. Türkiye'nin ciddi problemlerinden birisi. Şimdi Abdullah Öcalan ne diyor? Tarafsız kalın diyor HDP'ye. Tarafsız kalma çağrısı yapıyor. Baktım HDP'den daha sonra bir açıklama geldi. Biz aynı yolda yürüyeceğiz anlamında. Yani biz İmamoğlu'nu destekleyeceğiz veya CHP'nin adayını destekleyeceğiz anlamında. Demek ki çok fazla HDP üzerinde, Kandil üzerinde falan etkisi kalmış bir isim değil ama herhalde Abdullah Öcalan'a da itibar edenler vardır. Ancak sosyal medyada şöyle bir tartışma başladı. Vay bebek katili işi çarpıttılar. AK Parti'yi destekliyor. Şimdi bebek katili, tamam güzel adam bebek katili ama AK Parti'yi destekleyelim falan demiyor. Tarafsız kalın çağrısı yapıyor. Kendi hesapları vardır, bir takım düşünceleri vardır. Ama aynı kişiler daha düne kadar FETÖ, PKK, Kandil ve HDP, CHP'nin adayını desteklerken aynı kişilerden herhangi bir rahatsızlık gelmedi. Demek ki burada da bir gariplik var. Yani biraz önce işte demiştim, çatı davasında şöyle bir açıklama. Burada da bir gariplik var. Yani Türkiye'de sanki bir toplumsal cinnetin içindeyiz. Yani terör beni desteklerse terörü alkışlarım. Ama terörist benim işime gelmeyecek bir açıklama yaparsa, ha, onu da karşı tarafa suç olarak yapıştırırım. Yani ellerimde kara sürerim gibi bir anlayış var. Tabii şu var. Ben Abdullah Öcalan'a çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şahsi görüşüm. Çünkü çözüm sürecinde de Abdullah Öcalan'ın mektupları okundu. Abdullah Öcalan bir yön çizdi ama Abdullah Öcalan'ın çizdiği yöne uyanlar olmadı. Şimdi burada iki ihtimal var. Bir, Abdullah Öcalan devletle oyun oynamıştır, yalan söylemiştir, samimi değildir denilebilir. İki, Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde etkisi kalmadı. Onun için sözlerin hiçbir değeri yok denilebilir. Elbette teröristleri de güvenilmez ama ben sözlerinin iyi kötü bir değerinin olduğunu düşünüyordum Abdullah Öcalan'ın şu anlamda. Yani çözüm sürecinde bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Belki devlete karşı bir takım güç kazanma çabaları olsa bile. Ama ne oldu? Kandil, PKK, Abdullah Öcalan'ı çok fazla tabiri caizse amiyane tabirle sallamadı. Hatta ve hatta bir takım açıklamalar yapıldı oradan. O tutsaktır, o yüzden onun sözlerine itibar edilmez diye. Bugün de yaptığı bu açıklama ne kadar etkili olur olmaz onu bilmiyorum ama şu ortaya çıktı. Yani bugün HDP'yi yöneten iradeyle Abdullah Öcalan'ın arasında ciddi fikir ayrılıkları var. Bir kere o çıktı. Şu anda Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olduğu için dış etkilerden arınmış olarak düşünüp kararlar verdiği ama Kandil'deki PKK baronlarının veya HDP'lilerin dış etkiler altında karar verdikleri gibi bir sonuca vardım ben. Yani ama dediğim gibi ikisi de bir terör, bir tarafta terör oluşumu var, bir tarafta terör oluşumunu ortaya çıkaran kişi var, bir tarafta onun siyasi uzantısı var. Ben çok itibar etmiyorum bunların arasındaki tartışmalara. Yani işte bir takım açıklamalar yapıyorlar. Bunların da ayrıca Kürt vatandaşlarımızı temsil ettiği kanaatinde değilim. Yani bunlara büyük tepki gösteren kitleler var. Hı hı. Belli insanlar üzerinde küçük etkileri olabilir diye düşünüyorum. Çok da önemsememek lazım. Yani daha düne kadar biz bunlara bebek katili falan deyip bugün kalkıp da Abdullah Öcalan şöyle dedi diye referans yapmamız beklenmesin kimseden.
Peki. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimleri adayla CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili de açıklamaları vardı. Şimdi Ordu valisi ile arada yaşanan bir olay var. Onunla ilgili ceza alırsa başkanlığı düşünüyorum. düşer dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir o açıklaması çok önemli. Veri kopyalama ile ilgili FETÖ metodudur dedi. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun 18 günlük çalışma döneminde bir veri kopyalama durumu olmuştu. Onunla ilgili açıklamaları var. O geçtiğimiz hafta yayınlanan televizyon programıyla ilgili açıklamaları oldu. Onun öncesindeki görüşmeler tabii ki moderatörle Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmeler yine tartışma konusu. Nasıl değerlendireceksiniz
şimdi
genel
olarak?
Şimdi
hangi birini değerlendireyim? Lime lime yani tutuyorsunuz neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Şimdi bakın ben üniversitede de basınla ilgili dersler veren, öğretim görevliliği olan bir insanım. Ama geçmişte yaşanmış olsaydı bu mesela Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya buluşması, herhalde derslerde şunu anlatırdım. Basın etiği açısından hiç yapılmaması gereken, son derece çirkin, ahlaki olmayan bir davranışa örnek olarak bunu gösterebilirdim. Ama bakıyoruz, bugün bunun üzerinden bile prim sağlamaya çalışanlar var. Yani başından beri bugün hep aynı noktaya geliyoruz. Biz garip bir zihniyette karşı karşıyayız. Biz garip bakış açısıyla karşı karşıyayız. Yani ben olsaydım ne yapardım? Ben olsaydım bir kere adaylarla ayrı ayrı görüşmezdim. Bakın bırakın ayrı ayrı ikisini de bir araya getirir. Görüşürdüm çünkü ne yaparsanız yapın ayrı ayrı görüştüğünüz zaman sizin hakkınızda bir takım istifamlar ortaya çıkabilirdi. İsmail Küçükkaya da iyi kötü gazetecidir yani. Ankara'dan yetişmiş bir gazetecidir. Ama geçmişte de İsmail Küçükkaya ile ilgili 2000'li yıllarda da çok ağır iddiaları vardı. Hatta kendisini Akşam Gazetesi'ne yazar olarak getirmişlerdi. Bu etik meselelerden dolayı büroya almadım. İsmail Küçükkaya şimdi bunları yapar mı? Yapar. Yani yapar. Yaptığı da ortada ama bu yaptıklarından dolayı kalkıp da savunmaya girmesi. İşte vay otel görüntüleri niye verdi bilmem ne. O daha büyük ciddi problem. Şimdi şu söylenebilir. Binali Bey bunları bilmiyor muydu? Bunları belki bilmiyordu ama bunların olabileceğini tahmin ediyordu. Bir meydan okuma da bulundu. İsmail Küçükkaya gelsin derken Feriştah'a gelsin anlamına gelen bir meydan okumaydı bu. Ve o zaman da ben değerlendirmiştim. İsmail Küçükkaya çok fazla zarar veremez. Zarar vermek için uğraşabilir ama sırıtır, beceremez. Olsa olsa kendine zarar verir diye yazmıştım. Aynen öyle oldu. O açıdan bunu bir köşeye koyalım. Ondan sonra hangi birine gelelim? Ordu valisiyle ilgili meseleye. Şimdi bakın FETÖ taktiklerinden falan bahsediyoruz ama ben de buna Göbels taktiği diyebilirim. Çünkü Göbels'in Hitler'in propaganda bakanının bazı şeyleri var. Yalan söyleyin diyor. Halka yalan söyleyebilirsiniz. Büyük yalanlar söyleyebilirsiniz. Yalandan kaçınmayın diyor. Ve çok önemli bir noktaya geliyor. Kesinlikle hatalı olduğunuzu kabul etmeyin diyor. Yakalansanız dahi inkar edin diyor. Şimdi bakıyorsunuz ordu valisine hakaret eden bir şey var. İmamoğlu var. Hakaret edebilir mi? Edemez tabii ki ama yani bir vali çocuğu olarak söylüyorum. Benim babam da vali. Vali de hata yapabilir. Eğer valinin hata yaptığını düşünüyorsanız eleştirebilirsiniz. Hatta şunu da söyleyebilirsiniz. Ya ben Karadenizliyim. Biraz da işi abarttım. Yanlış yaptım der. Meseleyi kapatabilirdiniz. Ama bakıyoruz hatalı mı vali? Hali hatalı değil. Vali kuralları koymuş ortaya. Kendisini uyarmış ama zorluyor. Yani bisiklete binen, bisikletli görüntü veren halkın karşısında bir İmamoğlu VIP'den geçmek için alabildiğine zorluyor. Yani Devdebeş saltanat olan yer. Bence Devdebeş saltanat da yok ama görüntüsü öyle. Orayı zorluyor ve kendisine de kanunlara uy diyen kişiye bir ifadede bulunuyor. Ve bunu da inkar ediyor. Hepimiz görüyoruz. Gözümüzün önünde oluyor. İnkar ediyor. Demedim diyor. Bir kere geçmişe şöyle döndüğümüz zaman siyasi etik açısından bence çok vahim bir durum bu. Geçmişte olmuş olsaydı herhalde bugün yüzdelerden değil binlerden bir oydan bahsedilir ama bakıyoruz. Bugün de bunu alkışlayan bir takım gruplar var. Yani başından beri bugün hep üst üste geliyor sorular. Garip böyle bir toplumsal cinnet haliyle karşı karşıyayız adeta. Onun dışında Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri. Şimdi bir takım şeyler var, davalar var. Daha doğrusu soruşturmalar var İmamoğlu ile ilgili. Bu soruşturmaların sonunda bir şey olabilir mi? Olabilir. Olursa ne çıkar onu bilemiyorum. Cumhurbaşkanı bunu dilendirdi. Tabii bunu eleştirenler de var. Yani sonuç olarak ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.
Bakalım nasıl çözeceğiz bu sıkıntıyı. Evet, şimdi bir de Doğu Akdeniz'de yaşanan mesele var. Doğu Akdeniz'de Yavuz gemisinin sondaj çalışmalarına başlaması hususu var. Onunla ilgili haberler var. Fatih'ten sonra Yavuz gemisi de Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi bakın, bu şu anda Fatih sondaj gemisi zannediyorum batıda bir sondaj faaliyeti içinde. Kıbrıs'ın batısında ve bir takım emperyalist güçler ve Yunanistan, Kıbrıslı Rumlar tarafından Türkiye'nin bu haklı kendi çevresindeki, kendi ekonomik bölgesindeki haklı sondaj çalışmalarına çok sert tepkiler gösteriyorlar. Hatta bir savaş sebebi sayabilecek şekilde açıklamalar yapıyorlar. Avrupa Birliği Kıbrıs Rumlarının arkasında ve Türkiye bu noktada Yavuz'u gönderiyor doğuya. Yani arayamazsın diyenlere bir meydan okuyor ve bir başka gemiyle cevap veriyor. Şimdi bu nedir? Bu sadece bir petrol arama faaliyeti değildir. Nitekim Kıbrıslı Rumlar ve Yunanların şu ifadeleri var. Bunun bedelini Türkiye ödeyecek şeklinde bir takım ifadeleri var ve bizim sondaj gemimizde Fatih'te bulunan kişilerle ilgili tutuklama kararı çıkarttılar hakka ve hukuka aykırı olarak. Ve Türkiye şu mesajı veriyor. Yani ben bağımsız bir ülkeyim. Ben ekonomik haklarından kesinlikle vazgeçmem ve o arada Maraş'ı açma, ki 40 küsur yıldır, 50 yıldır neredeyse Maraş kapalı bir noktada, Maraş'ı açma konusunda bir irade ortaya koyuyor. Bu bence son derece önemli. Yani artık Türkiye diyor ki ben bu bölgede eline vurulup ekmeği alınan bir ülke değilim. Ben hak ve hukukumun sonuna kadar savunucusuyum. Emperyalizme karşı bir mücadele duruşum var ve ben emperyalistlerin bu dayatmalarına izin vermeyeceğim diyor. Bu son derece önemli. Tabii bu arada bununla birlikte S-400'ler meselesini de ele almak lazım. Muhtemelen S-400'ler geldiğinde Akdeniz'de konuşlanacak. Yani daha doğrusu Akdeniz bölgesinde konuşlanacak. Bu şu demek, bu o bölgeden gelebilecek bir saldırıyı, savuşturma gücüne sahip olacağız. Tamamını bir arada ele aldığımız zaman bana göre bu seçim çalışmalarının arasında kaynayan son derece önemli bir adımdır. Türkiye'nin bağımsızlığının tescillenmesi ve yeni Türkiye fotoğrafının netleşmesi açısından son derece önemli bir faaliyettir.
Peki. Evet, gündem son derece yoğun. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte. Özgür Şahiner, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, sporda yaşanan gelişmelere basketbolla başlayalım. Çok önemli bir maç var bugün. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk karşılaşması, evet, diyebiliriz değil mi?
Evet,
Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes defalarca karşılaştılar. Bugünkü artık son olacak. Şampiyon, evet, belli olacak.
Evet, iki takımı da aslında hem teknik ekiplerini hem oyuncularını hem taraftarlarını kutlamak da gerekiyor. Çünkü bugün 81. maça çıkacak iki takım. gerçekten diğer branşlarda sezon neredeyse bir ay önce kapanmışken iki takım hala mücadeleye devam ediyor. Oyuncular hala sahaya çıkıp büyük bir özveriyle, büyük bir hırsla şampiyon olabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Hem Euroleague'de yaklaşık 30 lig maçı oynadı bu takımlar. Hem kendi ligimizde 30 lig maçı oynadılar. Sonrasında Euroleague'de Final Four, kendi ligimizde playoff maçları derken finale gelindi ve şu anda şampiyonu belirleyecek maç oynanacak ve seri 3-3 maçı kazanacak takım bu sezonun şampiyonu olacak. Baktığımızda geride kalan maçlarda 13 kez bu sezon karşı karşıya gelmişler. 7 maçı Anadolu Efes, 6 maçı Fenerbahçe Beko kazanmış. Bu da iki takım arasındaki mücadelenin, çekişmenin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Zaten lig sıralamasında da normal sezonda Anadolu Efes ligi birinci bitirmişti. Fenerbahçe Beko ikinci bitirmişti. Bu takımlar Euroleague'de de büyük bir mücadele verdiler. Oradan çıktıkları maçlarda başarılı oldular. Final Four'a yükseldiler. Final Four'un yarı finalinde karşı karşıya geldiler. O maçı Anadolu Efes kazanmıştı ama finalde kaybetmişti. Sonrasında playoff maçlarında rakiplerini birer birer eleyip finale geldiler. Ve finalde şimdi şampiyonu belirleyecek son maçı oynayacaklar. Geride kalan 6 maçın içinde iki takım da deplasmanda oynadıkları birer maçı kazandı. Kendi sahasında oynadıkları iki maçı kazandı. 3-3'lük bir seri var. Ve bugün gerçekten bu mücadelenin artık sonu geliyor ve herkes şuna inanıyor ki kim kazanırsa kazansın hak ettiği bir şampiyonluğu kazanmış olacak. Çünkü daha önceki sezonlarda 4-0'lık seriler, 4-1'lik seriler biliyoruz ama 3-3 gerçekten iki takımın da bunu ne kadar çok istediğini gösteriyor. 81 maç oynamışlar, artık oyuncular da sezonun bir an önce bitmesini istiyorlar çünkü diğer branşlarda az önce söyledim, bir ay önce biten sezon var. Oyuncular tatile çıktılar. İşte futbol sezonu bir ay önce bitti. Neredeyse bir hafta sonrasında yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Ama basketbolda hala bir mücadele devam ediyor. Ve bugün o mücadele sona erecek. İki takım açısından da şampiyonluk çok önemli. Çünkü Anadolu Efes bundan 9 sezon önce en son şampiyonluğunu kazanmıştı. Ve bu seriyi kendileri adına bitirip yeni bir şampiyonlukla yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyorlar. Fenerbahçe Beko cephesinde de üst üste 3 şampiyonluk var. Bunu 4'e çıkarma uğraşı içinde sarı lacivertliler. Tabii iki takım arasındaki bu çekişme doğal olarak bir takım gerilimlere de yol açıyor açıkçası. Hem normal sezon maçlarında hem Euroleague'deki yarı final maçında ve final maçında özellikle Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman'la sarı lacivertli taraftarlar arasında yaşanan gerginlik final serisine de yansıdı. Bunun için de Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, yöneticileri de bir takım açıklamalar yaptı. Ve ortam açıkçası son maç öncesinde oldukça gergin. Maçın Anadolu Efes sahasında oynanacak olması onlar açısından bir avantaj gibi duruyor. Çünkü her takım kendi sahasında oynadığı maçlarda bir avantaja sahiptir. Ama Fenerbahçe Beko'nun hem bu seride bir deplasman galibiyeti elde etmiş olması, hem bundan önceki maçlarda Anadolu Efes karşısında içeride dışarıda maç kazanacak kapasiteye sahip olması finali %50-%50 gibi duruyor açıkçası. Kazanacak takımın kim olacağı belli değil. Anadolu Efes de yakın şampiyonluğa, Fenerbahçe Beko da yakın. Ama az önce söylemeye çalıştığım gibi her zaman için kendi sahasında oynayan takımların bir avantajı vardır. Fenerbahçe tabii bu seride seri başlamadan önce sakatlıklar nedeniyle çok büyük sıkıntı yaşadı. Yani Veseli gibi çok önemli bir oyuncusundan eksik kaldı. Datome birkaç maç kaçırdı, son maçlarda oynamaya başladı ama performansı önceki maçlara oran tabii biraz düşük. Anadolu Efes bu açıdan biraz daha şanslıydı ama onlar da maçların içinde faul problemini çok yaşadı. Ve sonuçta geldik biz finali, artık şampiyonu belirleyecek maç oynanacak. Ben gerçekten büyük bir çekişmeye sahne olacağını düşünüyorum bu karşılaşmanın da. Son topa kadar kalacak bir maç gibi gözüküyor. Umuyorum ki gerçekten kazanan hak etmiş olacak. İyi bir maç olsun. Maçın sonunda bugüne kadarki gerilimlerin çok fazla öne çıktığı bir maç olmasın. Sonuçta kazanan hak ederek kazansın. Kaybeden de onu tebrik etsin. Öyle bir karşılaşma oynasın. Çünkü gerçekten iki takımımız da basketbolumuzun önemli değerlerinden. Bu değerlerin bu tür gerilimlerle ben çok fazla konuşulmadan sadece şampiyonluğun dile getirildiği bir maç olmasını diliyorum açıkçası.
Peki, iki takıma da başarılar dileyelim. Biraz biraz daha basketbolla devam edelim. 27 Haziran'da başlayacak 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası. Evet. Onunla ilgili biraz konuşalım.
Kadın milli takımımız hazırlıklarını Türkiye'deki aşamasını tamamladı. Bundan sonraki süreçte artık şampiyon yapılacağı ülkelerden birisi olan Sırbistan'a gidip orada iki tane önemli maç oynayacak. Sonrasında da İtalya ile grup maçlarına başlayacak. Kadın basketbolumuz bizim son dönemde gerek kulüpler düzeyinde gerek milli takım düzeyinde gerçekten büyük aşama kaydetti. Katıldığımız önemli organizasyonlarda hem kulüpler bazında hem milli takım bazında dereceler elde ediyoruz. Bunun yansıması olarak da milli takımımız son dönemde önemli sonuçlar alıyor ve son iki olimpiyata katılma başarısı elde etti. Bu şampiyona da o açıdan önem taşıyor. Eğer biz Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ilk 6 takım içinde tamamlarsak olimpiyatlara katılma hakkı elde edeceğiz. Tabii ki öncelikle hedefimiz bu şampiyonada önemli bir başarı yakalamak, işte final oynamak, şampiyon olmak, neden olmasın, daha önceki sezonlarda bu tür başarılarımız var. Ama bir takım bir yandan da olimpiyatlara gitme konusunda ilk 6 içinde kalırsak o başarıyı da elde etmiş olacağız. Umuyorum ki ben Ceyhun Yıldızoğlu yönetimdeki kadın bayan basketbol takımımızın bunu başaracak güçte olduğunu düşünüyorum. Daha önceki sezonlarda da gerek Avrupa şampiyonlar olsun, gerek dünya şampiyonlar, gerek olimpiyatlar olsun, katıldığımız organizasyonlarda biz kadın takımımızdan hep güzel sonuçlarla döndüklerini biliyoruz. Zaman zaman tabii ki başarısız olduğumuz dönemler de oldu ama kadın basketbolunun yükselişte olduğu son dönemde bunu biz fazlasıyla yaşadık. Bu şampiyonada da ben milli takımımıza açıkçası güveniyorum. Daha önceki sezonlarda bir jenerasyon yakalamıştık. Güçlü, tecrübeli bir jenerasyon ama yavaş yavaş gençleşen bir jenerasyonumuz var. Ve onların da tecrübe kazanması açısından bu tür turnuvalar büyük önem taşıyor. Ben genç jenerasyona, tecrübeli jenerasyonun birleştirildiği bu kadronun bu şampiyonada elinden gelen en iyisini yapacağına, öncelikle şampiyonada iyi bir derece elde edip sonrasında da olimpiyat kotasını alacağına inanıyorum. Daha önce üst üste iki olimpiyat kotası almış bir milli takımın ben üçüncüyü de başarabileceğine açıkçası inanıyorum. Umuyorum ki bunu bir şekilde kadın basketbolcularımız başarırlar. Voleybolda da kulüpler düzeyinde sezon tamamlandı ama milli takımlar düzeyinde bir takım organizasyonlar devam ediyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda milli takımlarımız maçlarını oynuyor. Avrupa Ligi'nin Altın Ligi'nde erkek milli takımımız daha önceki eleme maçlarında başarılı sonuçlar aldı ve dörtlü finale yükseldi. Şimdi dörtlü finalde ev sahibi ülke Estonya ile karşı karşıya gelecek milli takımımız. Ondan sonrasında da eğer o maçı kazanırsa Hollanda-Belarus maçıyla final oynayacak. Finali kazanması durumunda da Challenger Kupası'na gitme hakkı elde edecek ki o da önemli. Orada da başarılı olursa Milletler Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gerçekten orada da genç bir ekiple mücadele ediyoruz. Milli takımlarımız kulüplerde özellikle voleybolda hem kadınlarda hem erkeklerde önemli sonuçlar alıyorlar. Ve genç bir jenerasyonla mücadele etmemize rağmen bu gelinen nokta bence çok önemli Türk voleybolunun geleceği açısından. Umuyorum ki Estonya'yı sonrasında da Hollanda-Belarus maçının galibini kazanıp sonrasındaki yolumuza devam ederiz. Kadın voleybol takımımız da uzun bir maraton sonrasında Uluslar Ligi'nde 5. ayak maçlarını, ki son ayaktı bu, Ankara'da oynadı. Bu turnuva öncesinde 4 ayak sonrasında milli takımımız 2. sıradaydı. Ankara'daki maçlarda da güçlü rakipleriyle karşılaştı açıkçası. Hem İtalya hem Belçika hem Brezilya güçlü rakiplerdi ki 4 ayak sonunda İtalya zaten liderdi. Milli takımımız Belçika ve İtalya'ya kaybetmesine rağmen Brezilya'yı yendi ve Çin'deki 6 takımın katılacağı bu turnuvanın finallerine gitme hakkı elde etti. Ki burada her zaman dile getirdiğimiz bir şey var. Kadın voleybol takımlarımız hem kulüpler hem milli takım düzeyinde gerçekten son dönemde büyük bir çıkış yakaladılar. Fenerbahçe olsun, Vakıfbank olsun, Eczacıbaşı olsun kulüpler düzeyinde Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı. Milli takımımız katıldığı bütün organizasyonlarda derece elde etti ki bunun gerisinden gelen genç takımlarımız da elde ettikleri sonuçlarla ileride A takıma yükseldiklerinde neleri başarabileceklerini çok iyi şekilde gösterdiler. Milli takımımız da son turnuvada ilk 6 takım arasına girip Çin'deki turnuvada finallerde mücadele etme hakkı kazandı. Umuyorum ki oradan da güzel sonuçlarla dönecekler. Filenin sultanları bizim her zaman son dönemde göğsümüzü kapartan sonuçlar elde ediyorlar. Umuyorum ki Çin'den de yine güzel sonuçlarla dönecekler. Bu sezonu da bu şekilde tamamlamış olacağız diğer branşlarda. Artık yavaş yavaş futbolda takımlar yeni sezona hazırlanmak için çalışmalara başlarken şu anki transfer dönemi ağırlıklı tabii ki. Herkes kadrosunu bir şekilde güçlendirmeye çalışıyor. Gerek iç transferde gerek dış transferde. Oyuncular işte anlaşamadıkları oyuncularla ya da göndermek istedikleri oyuncularla bir şekilde yollarını ayırıp yeni oyuncuları kadroya katma yolunda bir takım çabaları var. Öncelikle şampiyon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için gruplarda direkt mücadele edeceği için güçlü bir takım kurma çabası içinde. Ama bir takım bir taraftan da kendi iç yapısında bir takım sorunları çözmeye çalışıyor. Kadro yapılanmasını yeniden oluşturmaya çalışıyor. İşte Feghouli, Belhanda sezon arasında gönderilecek mi deniyordu ama ikinci yarıda büyük çıkış yaptılar özellikle Feghouli. Şimdi Feghouli takımda kalacak ama Belhanda için gelen tekliflere açığız şeklinde bir açıklaması var Sarı Kırmızıların. Jagne sezon arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Şampiyon olması halinde Galatasaray'ın 3 milyon euro daha bonservisine ek bir ödeme yapacaktı Kasımpaşa'ya. Geldi, goller attı ama performansı açıkçası Sarı Kırmızıları özellikle Şampiyonlar Ligi için çok umutlandırmadığından satışına onay verilmiş gibi durum söz konusu. Eğer iyi bir teklif gelirse Galatasaray'ın Jagne'yi satacağını söyleyebiliriz. Savunmada oynayan Lyundama kiralık gelmişti. 6 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi takdirde opsiyonun Galatasaray tarafından kullanılması söz konusuydu. Galatasaray bu konuda bir adım atıp Lyundama'yı tuttu. Marcoa konusunda da transfer görüşmeleri olduğu söyleniyor. Çünkü o da devre arasında Galatasaray'a geldi. Başarılı bir sezon geçirdi ve bu kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgisini kazandı. Ve bu tabii doğal olarak diğer takımların da dikkatini çekti. Özellikle Avrupa'da söz sahibi olan kulüplerin. Onların da radarına girmiş durumda. Marcao'nun içinde bence eğer önemli bir teklif gelirse Galatasaray'ın bunu da düşünebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü kulüplerimiz şu anda transfer yaparken finansal fair play kurallarına da uymak zorundalar. Çünkü sadece bizim ülkemizdeki kulüpler değil, tüm Avrupa kulüpleri UEFA'nın bu kıskacında, bu denetiminde ve mali gider gelir tablolarını bir şekilde onların belirlediği kurallar çerçevesinde ortaya koymak durumundalar. Yani bazen sadece transfer yapabilmek için aynı zamanda oyuncu da satmanız gerekiyor. İşte eskiden çok daha rahat transferler yapılabiliyordu bu anlamda. Kulüpler çok borçlanıyordu. Bugün kulüplerin gerek divan kurullarında gerek mali genel kurullarında yapılan çalışmalarda görüyoruz ki borçlanma inanılmaz derecede yüksek. Bu da kulüpleri zorluyor ve UEFA bu konuda kulüplere bir takım yaptırımlar da getirmeye başladı. Bu finansal fair play açısından çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şu anda hem Fenerbahçe hem Trabzonspor UEFA'nın gözetiminde, bir üst kurula gönderilmişti dosyaları. Burada bir cezayla karşılaşma tavsiye edilmemişti ama sonuçta denetim sürdüğü için her an bir şey yaşanabilir. O açıdan tüm kulüplerimiz dikkat etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ta işte Quaresma sorunu ön planda. Bu oyuncunun gönderilmesi gündemde. Sanki başkanın ağır bir açıklaması olmuştu. Ondan sonra Quaresma'da karşılık verdi. İstenmiyorsam mutlu değillerse benden gönderilebilirim diye. Ama sözleşmesi devam ettiği için ve sözleşme şartları da kulüp açısından sıkıntılı olduğu için o konuda da şu anda hemen bir adım atılamıyor açıkçası gördüğümüz kadarıyla. Fenerbahçe için de durum pek iç açıcı gözükmüyor. Zaten gerek Başkan Ali Koç gerek yöneticiler yaptıkları açıklamalarda UEFA'nın denetiminin sürdüğünü, bu konuda adım atarken çok dikkat etmeleri gerektiğini özellikle vurguladılar. Valbuena ayrıldı Fenerbahçe'den. Ayev gitti, işte Slimani zaten gitmişti. Benzema ikinci yarıda iki listede olmadı, hiç oynamadı. Yeni bir kadro kurulmaya çalışılıyor ve şu an için belki de 17 Haziran'da başladı transfer dönemi. Şu ana kadarki belki de en çarpıcı ismi Fenerbahçe gündeme getirdi. Kolarov, Romelu Kolarov Fenerbahçe ile anlaşmak üzere tüm şartlarda neredeyse sorunlar giderilmiş gibi duruyor. Tabii önemli bir transfer olacak Fenerbahçe açısından. Gerçekten kariyerine baktığımızda önemli bir oyuncu. Manchester City'de forma giydi. Son olarak Roma'da forma giydi. Sırbistan milli takımın önemli oyuncusu. Ve Fenerbahçe'de geçen sezon yaşanan başarısızlığı bir şekilde gidermek istiyor. O yönde bir çalışması, çabası var yönetimin. Ama aynı zamanda finansal fair play kuralları çerçevesi içinde hareket etmeye çalışıyorlar. Genç oyuncularından Elif Elmas'a birçok kulübün, özellikle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer teklifinde bulunduğu söyleniyor. Özellikle Inter'in bu konuda bir ısrarının olduğundan bahsediliyor. Eğer o transfer gerçekleşirse, ki Fenerbahçe için bu elini rahatlatması açısından son derece önemli bir gelişme olur. Ama şu an için, az önce söylemeye çalıştım, daha önceki sezonlarda transfer dönemi resmi olarak başlamadan bile birçok oyuncunun gelişi, imzası, her şeyi netleşmiş olurdu. Ama 17 Haziran'da transfer dönemi başladı ve şu ana kadar benim hatırladığım öyle resmi anlamda, özellikle büyük takımlar açısından, bir sözleşme imzalanmış değil. İşte bu ekonomik anlamda geçmiş dönemde yapılan bir takım hataların sonucunda geldiğimiz noktayı gösterme açısından son derece önemli. Bundan sonraki süreçte işte geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu yönetimi, yayıncı kuruluş ve kulüpler birliği temsilcileri bir toplantı yaptı. Ve yayıncı kuruluş şu an için verilenen rakamı ödeme konusunda, naklen yayın konusunda sıkıntı yaşadığını ve dolar kurunun belli bir noktada sabit tutulup ödemenin onun üzerinden yapılmasının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Ki bu kulüplerin geçmiş sezonda elde ettiği gelirlerde yaklaşık bir %30-40'a varan bir indirim demek. Ki bu kulüpleri epey zorlayacak bir durum, bir gelişme olur. Ama tabii bu netleşmiş bir şey değil. Komisyon kurulup işte hem Futbol Federasyonu hem yayıncı kuruluş hem de kulüpler bir temsilcileri bir komisyon kurup bunu görüşecekler. Bunun gerçekleşmesi kulüplerin bundan sonraki süreçte ekonomik açıdan daha sıkıntılı bir süreçte yürüyeceklerini gösteriyor. Umuyorum ki yönetimler bu konuda acil önlemler alıp ekonomik anlamda kendini rahatlatacak politikaları uygularlar.
Peki, evet, son bilgileri aldık sizden. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Çanakkale'nin güneyi hariç İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Tuzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28. İstanbul parçalı ve yer yer çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28. İzmir parçalı ve çok bulutlu 33. Erzurum parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Amsterdam parçalı bulutlu 19, Atina az bulutlu 31, Bağdat sıcak 40, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Paris az bulutlu 22, Roma az bulutlu 32, Saraybosna parçalı bulutlu 28, Kiev az bulutlu 32, Londra parçalı bulutlu 19, Moskova çok bulutlu 30, Nefkoşa parçalı bulutlu 34, Madrid parçalı bulutlu 29, Mekke sıcak 47, New York sağanak yağışlı 25 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz şimdi. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 17-21 Haziran tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ipler iyice geriliyor. İran'ın uranyum zenginleştirme miktarını artıracağını açıklaması, ardından Amerikan insansız askeri aracını vurması bölgede gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Gelişmeler üzerine Beyaz Saray'da olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, hatta CIA Direktörü Gina Haspel de katıldı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, insansız hava aracının uluslararası hava sahasında vurulduğunu gösteren bir harita yayımladı. İran ise bunun aksini iddia ediyor. Amerikan Savunma Bakanlığı, enkazın Hürmüz Boğazı'na yakın uluslararası sularda bulunduğunu açıkladı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ağırladı. Görüşmeden önce İran'la ilgili soruları yanıtlayan Donald Trump, bu can sıkıcı olaya tahammül etmeyeceklerini söyledi. İran'a askeri operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin bir soruya Donald Trump, "Neler olacağını yakında göreceksiniz" şeklinde cevap verdi. İnsansız hava aracının silahsız olduğunu hatırlatan Donald Trump, "Eğer insanlı bir hava aracı vurulmuş olsaydı cevabımız bambaşka olurdu" dedi. Donald Trump ilginç ve ülke içinde eleştiri toplayan açıklamalar da yaptı. Donald Trump, Amerikan insansız hava aracının vurulmasının İranlı bir general ya da bir başkasının hatası olduğunu belirtti ve "başıboş ve aptal biri yaptı" şeklinde konuştu. Amerikan kamuoyunda ise böyle bir şeyin mümkün olmadığı görüşü hakim. Zira uzmanlar insansız hava araçlarının çok yüksek irtifalarda uçtuğunu ve omuzdan atılan roketlerle vurulmasının imkansız olduğunu belirterek insansız hava aracının S-300 ya da benzeri bir füze sistemiyle vurulmuş olabileceğini, bunun içinse emrin yüksek bir yerden gelmesi gerektiğini belirtiyorlar. Amerikan Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti liderleri de Beyaz Saray'da briefing aldı. Briefingin ardından yapılan açıklamalarda Demokrat Partili milletvekili ve senatörler, "Başkan Donald Trump savaşmak istemiyor olabilir ama savaşın içine doğru çekiliyoruz. Eğer İran'a harekat düzenlenecekse kongreden onay alınmalı" şeklinde konuştu. Cumhuriyetçi Parti milletvekili ve senatörleri ise caydırıcılığın artarak devam etmesi gerektiği, hatta küçük çapta bir askeri operasyon yapılabileceğini söylüyorlar. İran'ın önce uranyum zenginleştirmeyi artıracağını açıklaması, ardından da insansız hava aracını vurması, Amerikan kamuoyunda Donald Trump'ın İran politikalarına desteği artırıyor. Özellikle de Amerikan kamuoyu, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmasının atom bombasına giden yol olduğunu düşünüyor. Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın sorumlu olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirttiği raporunu açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raportörü Enis Kalamard'ın 6 aylık çalışmasının ürünü rapor 101 sayfa. Soruşturmayı takip eden bütün uzmanlar Muhammed Bin Selman'ın bilgisi dışında böyle bir cinayet işleneceğine inanmanın zor olduğunu söylüyor diyen Enis Kalamard, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunan Enis Kalamard, uluslararası bağımsız bir soruşturma başlatılmasını istiyor. Cinayetin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ve Türk istihbarat yetkilileriyle görüşen Enis Kalamard'a burada ses kayıtları dinletilmişti. Kalamard raporunda ekibine ve kendisine tüyler ürpertici ses kayıtları dinletildiğini de belirtiyor. Ses kayıtlarında Cemal Khashoggi'nin Suudi Arabistan konsolosluğuna girmeden 13 dakika önce iki Suudi Arabistan ajanının bedeni parçalamayı konuştuklarını ifade ediyor. Suudi Arabistan konsolosluğundaki diyaloglarda Cemal Khashoggi'dan kurbanlık hayvan diye bahsedildiği belirtilirken, vahşi ve önceden planlanan bu yargısız infazdan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan yönetimi sorumludur deniliyor. Rapor 26 Haziran'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na sunulacak. Enis Kalamard böylece Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine de bir çağrıda bulunmuş oldu. Bundan sonraki süreçte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ya da İnsan Hakları Konseyi'nin soruşturma başlatma olasılığı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk. Türkdoğan, merhabalar.
Evet, haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Geçtiğimiz haftanın önemli olaylarını başlıklar halinde değerlendireceğiz sizinle. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız en önemli olaylardan biri Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiydi. Bu olay çok değerlendirildi. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii yani Muhammed Mursi'ye baktığımızda seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mısır'da halkın oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olması açısından büyük bir şanstı. Yani Ortadoğu ülkeleri açısından büyük bir şanstı ama bu şansı Amerika Birleşik Devletleri maalesef kendi çıkarları doğrultusunda sırf Mursi iktidarda kalırsa işte gelecekte İsrail'e karşı ne bileyim tehdit oluşturabilir ya da kötü örnek teşkil edecek başta Suudi Arabistan olmak üzere işte o ülkelerde de demokrasi arayışları olur mu düşüncesiyle Arap Baharı'nın bu gidişatını tersine çevirdiler diyebiliriz ve Muhammed Mursi belki tek başına hani onun vefatı bir insan olarak büyük bir acı olabilir ama Orta Doğu'nun demokrasi tarihi açısından da bundan sonraki süreçte her zaman için bir liderlik, bir önderlik, bir örnek teşkil edecektir. Çünkü şunu gördük, yıllardır Batı dünyası, Amerika Birleşik Devletleri demokrasi dedi, insan hakları dedi. Sırf demokratik olmadığı için bazı ülkelere yaptırım uyguladı. Sırf insan haklarına uygun olmadığı için bazı ülkelere yaptırım uyguladı. Ama şunu görüyoruz ki artık bunların hepsi hikaye. Yani ABD ya da Batı medeniyeti dediğimiz oluşum kendi çıkarları doğrultusunda. Ama bu çıkarlar maddi olabilir. Ama bu çıkarlar manevi olabilir. Ama bu çıkarlar İsrail'in güvenliği söz konusu olabilir. Bunları bir silah olarak yıllarca kullanmış. Burada Mısır en güzel örneği. Bakın Kaşıkçı olayı en güzel örneği. Yani adamın parça parça edilmiş cenazesi yok ve bunu öldürenleri işte Birleşmiş Milletler'le ilgili rapor açıklandı. Failleri de belli baktığınızda ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ses yok. Mursi öldürülmüş. İşte Merkel'e soruyorlar bununla ilgili açıklama yapacak mısınız diyorlar. Bir düşüneceğiz diyor. Yani o zaman kusura bakmayın ama gelişmişlik insanlara sadece yani maddi kazanç, maddi refah insanların bu dünyada refahı için, huzuru için, mutluluğu için yeterli değil. Hak, hukuk sadece kendinize olduğu zaman varsa o zaman bu dünyanın adaletinden bahsedemezsiniz. Ne olması lazım? Yani sadece Mursi hani İslam dünyası içerisinde bir örnek olabilir ama sadece İslam dünyası değil. Bugün hani Venezuela'dan tutun Kuzey Kore'ye işte Asya'da, Orta Asya'da, Avrupa'nın diğer bölgelerinde hala Afrika'da ezilen, sömürülen farklı dinlerden, farklı etnik gruplardan birçok topluluk var. Ve bunların ezilmesinde, sömürülmesinde tek adres var Batı. Sömürülüyor bunlar. Yıllardır sömürülüyor. Sadece 5-10 yıllık bir süreç değil. İşte 17. 18. yüzyıldan itibaren bu süreç devam ediyor. Ama bunun metodu, tekniği değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri günümüzde tehditle, korkuyla, yaptırımla bazı ülkeleri sindirerek, bazı ülkelerin parasına el koyarak bir şekilde kendi ikbalini devam ettirmeye çalışıyor. Umut ederim ki Mursi'nin vefatı gelecek kuşaklara olumlu şekilde onların istikbalini, onların vizyonunu oluşturması açısından bir yön verir, bir vizyon verir.
Peki. Şimdi biraz önce TRT Washington muhabiri Tuna Şan'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri aktarırken aslında Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimiyle ilgili son durumu da aktardı. Oradaki son tartışmaları da aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim artarak devam ediyor. En son yaşanan olay İran devrim muhafızlarının ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurması. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran çok büyük bir hata yaptı açıklaması var ve neler olacağını önümüzdeki günde göreceksiniz diye devam ediyor açıklama. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Şimdi bu tür şeylerin olacağı zaten bekleniyordu. Yani bugün bir drone düşmüş olabilir ama bugün düşmese yarın düşecekti. Niye? Siz oraya tüm donanmayı Hürmüz Boğazı'na yığdınız. Bir sürü asker gönderdiniz ve her gün işte İran'a yönelik birçok açıklama yapıyorsunuz. Onu hedefe koyuyorsunuz, yaptırım uyguluyorsunuz. Yani bu olağanüstü bir şey değil. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri bu drone'un, drone dediğimiz öyle küçük bir şey değil yani. 123 milyon dolarlık bir casus uçağı diyebiliriz buna. Öyle bizim zannettiğimiz İHA'lardan değil bu. Şimdi siz orada kaldırmışsınız ve İran topraklarını gözetliyorsunuz. Yani karşı taraf sizi vuruyor, gözetlenmek istemiyor. Ve sonuç itibariyle İran suçlu diyorsunuz. Burada Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Bu drone uluslararası hava sahası üzerinde uçarken vuruldu. İran da diyor ki hayır, bizim sınırlarımızı ihlal etti. Eğer uluslararası hava sahası üzerinde uçuyor, vuruluyorsa o zaman Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu niye olağanüstü toplantıya çağırmadı? Çünkü bir NATO ülkesi uluslararası hava sahasında uçan bir uçağı düşürüldüyse NATO müttefiklerini olağanüstü toplantıya çağırması lazım. O zaman burada eğer çağırmıyorsa, bir çağırmıyorsa bunun uluslararası hava sahası içinde düştüğünü kendisi de inanmıyor Amerika Birleşik. İkincisi NATO'yu takmıyor. Yani şu ortaya çıkıyor. NATO diye bir kuruluş var ama o sadece Amerika Birleşik Devletleri istediği için kullanılabilen bir örgüt. ABD zaten kendisi tek başına NATO gibi düşündüğü için hani diğer ülkelerin bu işe karışmasını istemediğinden ne bileyim ya da bölgeye farklı NATO çatısı altında bir güç o bölgeye gelmesini istemediğinden bu tür bir davranışa giriyor diyebiliriz. Şimdi bakın 19 Haziran'dan itibaren Brian Hooks, Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Orta Doğu'da gezide bulunuyor. Yani Suudi Arabistan, Bahreyn, işte İsrail, Ürdün bunların hepsini gezecek. Konu ne? Konu İran'a yönelik işte yaptırımlar. İran'a yönelik nasıl bir plan uygulanacak, nasıl bir saldırı yapılabilir manasında bu alternatif planları konuşuyor. Bu hafta itibariyle de Avrupa'ya geçecek. Yani Avrupa turuna çıkıyor ve Avrupa'da da İngiltere, Fransa gibi diğer ülkeleri gelecek. Allah'tan Türkiye'ye gelmiyor. Yani Türkiye ziyareti şeyinde yok. Niye? Çünkü anlattıklarına Türkiye'ye inanmadığı için herhalde o yüzden düşünmüştür ki Türkiye'ye gitmeyeyim diye. Şimdi burada zaten Amerika Birleşik Devletleri bir bahane arıyor. İran'a iş, yani bütünüyle bir operasyon yapmayacak belki ama kısıtlı bir operasyon yapabilmek için. Yani biliyorsunuz Sırbistan'da o Bosna Kosova şeyinde Sırbistan'ın önemli stratejik fabrikaları bölgelerini vurmuştu. Burada da İran'a yapacağı şey işte nükleer santraller, elektrik santralleri, bir takım askeri fabrikalar, işte füze rampalarının olduğu askeri bölgeleri vurmaya yönelik bir hazırlık var. Bu plan zaten şu anda hazırlanmış. Sadece Trump ikna edilemiyor. Ama burada da ilginç bir şey var. Yani Savunma Bakanı Vekili Şahanahan çok ilginç bir şekilde 10 yıl önce işte eşini dövdüğü gerekçesiyle tasfiye edildi. Yani bir itibar suikastına uğradı. Onun yerine Mark Pompeo'nun sınıf arkadaşı Esper geliyor. Bunlar aynı askeri akademide okumuşlar ve Savunma Bakanlığı için teklif ediliyor. Ve ikisinin ortak bir noktası var. Bunların Esper'le Pompeo'nun ortak noktası İran, Çin ve Rusya'ya karşı müthiş bir tepkileri var. Yani bu üç ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına karşı en büyük tehdit olduğunu düşünen gruplar. O zaman şöyle diyebiliriz biz. Bakın dün mesela Beyaz Saray'da bu şey olduktan sonra, drone düşürüldükten sonra sabah askeri savaş kabinesi toplandı Beyaz Saray'da ve bunlar tartıştılar. İran'a yönelik ne yapabiliriz? Hemen cevap vermemiz mi lazım? Hemen stratejik yerleri bombalamamız lazım. Yani milletvekillerine, temsilciler meclisi üyelerine bilgi verdiler. Orada bir çoğunluk hemen anında askeri bir cevap verilmesi yönünde. Ama baktığımız zaman Trump bunun G20 zirvesine kadar, en azından G20 zirvesine kadar herhangi bir etkinlik yapılmasını istemiyor. Niye? Çünkü G20 zirvesi öncesinde böyle bir karşılık verilirse uluslararası toplumun yanlış etkileneceğini, işte başta Çin, Rusya, Türkiye gibi ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaşabileceğini düşünerek G20 zirvesini bekliyor. Ama sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri birinci olarak İsrail'in güvenliğini sağlamak, işte İran'ın başta Lübnan olmak üzere Suriye'den çıkarılması, Irak'tan çıkarılması, bunu yapabilmek için de İran'ı kendi ininde, yani kendi topraklarında güçleştirmek, zayıflatmak, işte onu bir şekilde abluka altına alıp Hürmüz Boğazı üzerine petrolünü kesmek, doğalgazını kesmek ve rejimin düşmesini sağlamaya yönelik bir planı var. Ama bu planı yaparken karşı tarafında hep bekleyeceğini düşünüyor. Siz kendi sınırlarına gitmişsiniz, topraklarına gitmişsiniz, İran'ı taciz ediyorsunuz ve bunun karşılığında da sessiz kalmasını bekliyorsunuz. Bu bir başlangıç. Ben sadece bu Hürmüz Boğazı'nda değil, yakında Suriye başta olmak üzere Lübnan gibi, Irak gibi bölgelerde, ki orada da yine Musul'da füze atıldı Amerikan askerlerinin olduğu yere birkaç gün önce, yine böyle bir girişim olmuştu. Irak'ta farklı bir girişim olacağını ve bir takım rehin almaların olabilmesinin mümkün olacağını söyleyebilirim. Yani Amerikan askerleri rehin alınabilir. İntihar saldırıları düzenlenebilir. Yani çünkü şu anda İran'da iki yönetim, iki asker, iki ordu var. Yani bir yönetim biraz daha ılımlı ama diğer yönetim daha böyle İslam Cumhuriyeti şeklinde, yani Şiilik özelinde daha katı. İki ordu var. Bir resmi ordu dediğimiz ordu, bir de Devrim Muhafızları örgütü var. Onlar Devrim Muhafızları mücadele istiyor, savaş istiyor Amerika Birleşik Devletleri ile, cihat istiyor. Bu anlamda. Ama işin ilginci, Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu anda iki yönetim olmaya başladı. Bir Trump var. Ne dedi? Hani çoğu kişi diyor ki hani Trump çok saçma, işte çok saçma konuşuyor, devamlı tweet yazıyor. Doğru, bunları yapıyor olabilir ama Amerika Birleşik Devletleri ne yaptığını biliyor. Yani plan doğru işliyor ve askerler yönetime, Pentagon merkezli askerlerin yönetime artık hakim, iyice hakim olmaya başladıklarını görüyoruz. Bu Pompeo'yla devam etti. Şimdi Esper'le birlikte, eğer gelirse tabii, bunun daha da peşinleşeceğini söyleyebiliriz. Bu bir savaş kabinesi. Bolton, dikkat ederseniz dün Bolton hani İsrail'deydi belki. İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi ama drone saldırısının, İran drone'un düşürülmesinden hemen sonra Bolton'un görüşleri Amerika Birleşik Devletleri basınına yansıdı ve orada Bolton hemen saldırılması yönünde görüş bildiriliyor. Çok güçlü bir şekilde İran'a cevap verilmesi yönünde bir görüş bildirdi. Burada Trump sanki şey rolü üstleniyor. Yani kötü adam rolünü üstleniyor ama asıl kötüler, projeyi yapanlar, planı, stratejiyi ortaya koyanlar biraz geride duruyorlar. Yani Pentagon yapıyor. Yani ekonomik savaş, ticaret savaş diyoruz Çin'e. Bunu sanki Trump'ın düşüncesiymiş gibi lanse ediliyor piyasaya ve bütün okların Trump'a yönelik olması sağlanıyor. Ama gerçekten Trump bir duvar rolü oynuyor, bir kötü adam rolü oynuyor. Ama asıl rolün, asıl beynin arkada çok iyi bir şekilde işlediğini söyleyebiliriz. Burada Amerika Birleşik Devletleri bilerek, planlayarak dünyayı böyle bir buhrana doğru sürüklüyor. Bunun sebebi, şimdi eskiden tarihte baktığınız zaman bir sömürgecilik faaliyeti vardı. Ama yeni dönemin sömürgecileri artık strateji değiştirdiler. Belli bir süre, özellikle 90'lardan sonra Çin ekonomik anlamda çok gelişti ama Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı. Rusya hani ekonomik anlamda gelişti ama ekonomisi doğal gaz ve petrole bağlı. Onun da büyük çoğunluğunu Avrupa'ya satıyordu. Avrupa Birliği çok gelişti ama ekonomik anlamda baktığımız zaman bunun katalizörü Almanya'ydı ve onun ekonomisi de büyük oranda Rusya'ya bağımlıydı. Şimdi öyle bir şey ki zincirle birbirine bağlanmış bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri tek kutuplu dünya düzeni oluşturmak ve bunun üzerinden ekonomik gelir elde etmek için bu zincirin parçalarını tek tek kırarak her bir zincire bağlı olan ülkeyi bir şekilde zor durumda bırakıyor. Yani şimdi siz Çin Yeni İpek Yolu projesi için milyarlarca dolar para harcadı ama bu parayı harcarken Suriye'den geçmesi için, Rusya'dan işte Ukrayna üzerinden geçmesi için, Kuzey Buz Denizi üzerinden geçmesi için, İran üzerinden geçmesi için harcadı. Ama şimdi baktığımız zaman burada krizler var. Yani ne oldu? O zaman Çin'in bunlarca, binlerce, milyarlarca dolarlık parası şu anda bir işe yaramadı. Çünkü İpek Yolu geçecek yer bulamıyor. Yine Rusya gazını satabilmek için, petrolünü satabilmek için bir sürü yatırım yaptı. Ama bir Ukrayna kriziyle, bir Arktik'te yani Kuzey Buz Denizi'nde işte İngiltere ile Rusya arasında çıkan bir krizle birlikte siz tüm o yolu kestiniz. Böylece hem Rusya ekonomik olarak bundan etkilendi. Çin ekonomik olarak etkilendi. Baktığınız zaman Almanya çok büyük gelir elde ediyordu. Sessiz sedasız Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisini çekmeden güçlü olmayı düşünüyordu. Ama o da artık büyük oranda kendince şimdi zorlanmaya başladı. Ve ABD bunların hepsinden gelir elde ediyor. İşte Orta Doğu'da İran krizi çıkardı. Burada bir taşla iki kuş vuruyor. Niye? İran krizi çıkarırken hem Irak'ın devrilmesi, daha sonra Libya'nın devrilmesiyle birlikte İsrail açısından en büyük düşman olacak iki tanesi gitti. Geriye sadece İran kaldı diye düşünüyorlar ve İran'ı tasfiye ediyorlar. Diğer taraftan da Körfez ülkelerini Şiilik tehdidiyle korkutarak ekonomik anlamda onların kazandığı, biriktirdiği paraları bir şekilde kendilerine çekiyorlar, silah satıyorlar. Biz koruma oraya sağlıyorlar. Böylece dünyadaki her yerde yanan ateşin biz tesadüf olduğunu zannediyorsak burada yanılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri dikkat edin bundan hiç etkilenmiyor. Ekonomik anlamda hiç etkilenmiyor. Hiç terör faaliyeti olmuyor. DAEŞ Amerika'da eylem yapmıyor. El-Kaide Amerika'da eylem yapmıyor. Hepsini Avrupa'da, Türkiye'de, Orta Doğu ülkelerinde yapıyor. Ve bu ülkeler ekonomik olarak krize giriyor. Neden? Mesela geçen hafta işte Rusya Güvenlik Başkanı Narişkin bir açıklama yaptı. Dedi ki doları artık Amerika Birleşik Devletleri bir silah olarak kullanıyor. Ve biz bundan kurtulmamız lazım. Eğer kurtulmazsak bu silahla vurulmaya devam edeceğiz bağlamında bir açıklaması vardı. Dün de Putin'in işte halkla buluşması vardı. İşte halkın internet üzerinden SMS'le yapmış oldukları sorulara cevap verdi. Orada da dile getirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyayı kontrol etmek adına bazen işte ekonomik üzerinden, bazen askeri üzerinden, bazen işte terör örgütleri üzerinden bir şekilde operasyon yapıyor. Ve bu operasyonlara karşı tüm ülkelerin birleşmesi lazım bağlamında bir açıklama yaptı. Burada Doğu ülkelerinin Arzu Türk'ten birlik olmazlarsa, yani Rusya'nın eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ben tek başına mücadele edebilirim diyorsa yanılıyor. Çin edebilirim diyorsa yanılıyor. İran, Türkiye aynı şekilde. Geçen hafta Tacikistan'da bir toplantı vardı ve orada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir Asya NATO'sundan bahsetti. Bakın aslında Şangay İşbirliği Örgütü var ama niye Asya NATO'sundan bahsetti? Orada Şangay İşbirliği Örgütü bölgesel bir örgüt ve onlar kendi içinde güvenliği sağlamak ve terörle mücadele etmek için kurulmuş bir örgüt. Tüm dünyayı tehlikelerden koruyamaz. Ama eğer bu ülkeler ABD'nin bu tür saldırılarına karşı kendilerini korumak istiyorlarsa NATO benzeri yeni bir teşkilatlanmaya gitmeleri gerekiyor ve birlik olmaları gerekiyor. Böylece bir duvar olmaları lazım. Bunu aslında Avrupa Birliği daha önce denedi. Macron işte Avrupa ordusunu teklif etti ama başına sarı yeleklilerle birlikte birkaç yıldır devam eden bir musibet geldi ve hala onunla uğraşıyor. Almanya buna destek oldu. Macron'un bu sözüne destek oldu. Trump buna çok sert bir cevap verdi. Daha biz geldiğimizde Avrupa'ya siz Fransa'da Almanca öğreniyordunuz dedi Macron'a. Bu şekilde kuramadılar. Ama Amerika Birleşik Devletleri taktiksel bir hata yaptı. Arap NATO'su yani Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Mısır gibi ülkelerin içinde oldu. Ve bu Arap NATO'sunu hem İran'a karşı kullanacak, hem Suriye'ye yerleştirecek, hem Irak'ta kullanacak bir yani kendince stratejik anlamda burayı, askeri anlamda bölgeyi, Orta Doğu'yu kolay kullanılabilir, operasyon yapabilir haline getirecekti. Koşbaşı olarak kullanacaktı ama Mısır daha sonra bundan vazgeçti. Onun ABD'nin öne attığı bu Arap NATO'su aslında Asya NATO'su içinde bir örnek teşkil ediyor. Bakın yani S-400'ler dedik, Amerika Birleşik Devletleri S-400 dolayısıyla Türkiye'yi tehdit ediyor. Ama ne kadar çok tehdit etse o kadar çok tepki alıyor toplumdan, Türk toplumundan. Ve diğer ülkeler gibi hani buna diz çöktürürüm, hani bu vazgeçer eninde sonunda diyor ama bir türlü vazgeçmiyor. G20 zirvesi var orada, Trump. Erdoğan'ın işte Putin'le Erdoğan Putin Trump görüşmesi olacak. Ben zannediyorum ki Türkiye'nin S-400 almasına Amerika Birleşik Devletleri eninde sonunda mecburi olarak rıza göstermek zorunda kalacak ama bunu şartlı kabul edecek. Yani Türkiye S-400'leri alacak ama ABD bir takım şartlar öne sürecek.
Ne şart sürebilir?
Yani şartlar içerisinde belki yerleştireceği bölge olabilir. Yani tamamıyla NATO üslerinden uzak, işte NATO stratejik bölgelerini kapsama dışına alabilecek veya belli bir süre çalıştırılmasın, aktif hale getirilmesin. Tamam siz bunları aldınız ama yani tehdit görmediğiniz sürece bunlar aktif hale getirmeyin bağlamında bir anlaşma olabilir. Ama genel anlamda baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri şu anki politikasıyla belki 3-5-10 yıl için kazanıyor olabilir. Bundan ekonomik gelir elde edebiliyor olabilir ama yeni neslin nefretini çekiyor. Toplumlar nefretini çekiyor. İnsanlar zorunlu olarak baş eğiyor, boyun eğiyor olabilir ama bir gün gelecek. Bu kıvılcım önce Avrupa'da başlayacaktır. Daha sonra belki Asya'da, bizim bölgemizde Orta Doğu'da olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri bu topraklarda hiç esamesi bile okunmaya da bilir.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.